Değerli kardeşler, ne dedim bugün? Sizi Getsemane bahçesine götüreceğim. Neden götüreceğim sizi? Çünkü Rabbimiz sadece çarmıhta acıları çekmedi. Onun öncesi var. Getsemane bahçesinde çektiği acıları Luka bize o kadar güzel açıklıyor ki 22. bölümde 44. ayette. Luka 22 ayet 44'te o acıları biraz olsun anlamanız açısından bu ayeti lütfen açmanızı rica ediyorum sizden. Rabbimizin çektiği acılar ki çarmıhta değil daha Getsemane bahçesinde Rabbin onun için hazırladığı bir kase var. Ama o kasede ne var biliyor musunuz? Hepimizin iğrenç, rezil, berbat kokan günahlarımız. Tüm insanlığın günahları o kase içerisindeydi. Ve nasıl ifade ediyor? Okuyabilecek misin Özlem? 44. ayeti.
22-44.
Evet.
Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyor.
Bakın burada kalın. Bu çok önemli bir şey. Bu ne anlama geliyor? Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu diyor. Teri kan gibi pıt pıt pıt yere düşüyordu sevgili kardeşler. Şimdi bir kişi ne zaman terler? Bir şey yaparsa, değil mi? Yoğun çalışıyorsa, yoğun bir şekilde bir şeyle uğraşıyorsa, değil mi? Ter döker. Ya da acı çekiyorsa ter döker. Ben gerçekten ameliyat oldum. Bir nedenden dolayı. Ve o ameliyat, full narkoz ediyoruz ya, tam uyuşturma yoktu. Lokal anestezi yaptılar. Ve ben buna rağmen acılar içerisinde o ameliyatı oldum. Burada Almanya'da. Ben ameliyat bittiğinde 45 dakika sürdü ameliyat. Çıktığımda atlet, iç çamaşırım ve üzerimdeki tişört sırılsıklam ıslandı. Hem terledim hem de gerçekten de ter döktüm sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz sadece çarmıhta değil ama Getsemane bahçesinde de gerçekten büyük acılara maruz kaldı. O kaseden içmeye hazırlanırken. Onun için bugün sizi Matta'ya götüreceğim. Matta 26. bölüme ve oradan konuşacağız. 26. bölüme götürmek istiyorum. 36. ayetten 46. ayete kadar olan kesim. Matta 26, 36'dan 46'ya kadar olan kesim. Aytaç buldun mu? Ha? 36'dan 36, 37, 38, 39, 46'ya kadar abi. 46 da dahil. 36'dan 46'ya kadar. Okur musun lütfen?
Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunun yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara öylesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi.
Ya.
Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılmasını uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun.
Yeah.
Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.
Amin. Şimdi düşünün değerli kardeşler. Tüm insanlığın günahları için Golgata tepesinde dikilmiş olan o acımasız çarmıha Rabbimiz adım adım giderken onun öncesinde öğrencileriyle nereye gidiyor? Okuduğumuz gibi Getsemani denilen bahçeye gidiyor. Ve öğrencilerine ne diyor? Orada onların oturmasını söyledikten sonra tek başına bir kenara çekiliyor. Şimdi bu Getsemani bahçesi, Getsemani anlam olaraktan zeytin sıkılan yerdi. Zeytin sıkılan yer. Bakın bu bile aslında tesadüf değil. Zeytin nasıl sıkılıyor biliyor musunuz? Evet. İki tane, bir altta bir üstte, eskiden soğuk sıkım dedikleri olay. Ve araya zeytin konurdu. Ve o üzerine çuvaldız, alta ve üstte, üzerine zeytin. Ve üzerine büyük bir baskı, basınçla o zeytinleri böyle ezer ve içinden yağı alırlardı. Şimdi çok enteresan, o Getsemani bahçesi zeytinlik bahçesiydi ve zeytin sıkılan yerdi değerli kardeşler. Ve ilginç olan ne hikmetse Rabbimiz öğrencileriyle orada sık sık buluştuğunu da okuyoruz. Kutsal kitaba baktığımız zaman Yuhanna 18. bölüm 2. ayette diyor ki İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşuyordu. İlginç. Sık sık buluşuyordu. Bu sefer ne yapıyor? Çok ilginç. Ne yapıyor bu sefer? Öğrencilerinin 8'ini, 12'sini beraber alıyor ama 8'ini bırakıyor. Görebiliyor musunuz? 8'ini bahçenin dışarısında bırakıyor. 3'üyle birlikte, çünkü birinci sonuncusu yoktu zaten, Yahuda İskariyot. 3'üyle birlikte ne yapıyor? Bahçenin iç kısmına gidiyor. Yanına kimleri alıyor? Okuduk 37. ayette. Ne diyor 37. ayette? Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı diyor. Matta 27. bölüme kurdele koyun. Oradayız. 26. bölümde. Şimdi size bir soru sorayım. Kimdi bu Zebedi oğulları? Hatırlayın, İsa öğrencilerini çağırırken, öğrencilerini seçerken iki kişi vardı. Onların babasının adı Zebedi'ydi. Balıkçılıkla uğraşıyorlardı bunlar. Ve balık ağlarını onarırken, balık ağlarını temizlerken İsa onları gördü ve onları çağırdı. Kimdi bu kişiler? Evet. Kimdi Zebedi'nin oğulları? Yakup ve Yuhanna. Bakın, yani kafadan konuşmuş olmamak açısından Matta 4. bölümde şöyle okuyoruz. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü diyor. Değil mi? Demek ki Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Demek ki İsa ne yapıyor? Yakup'u ve Yuhanna'yı yanlarına alıyor. Ama çok ilginç. Hatırlayın, sadece Getsemani bahçesinde Yakup ve Yuhanna İsa ile beraber değildiler. İki yerde de, yani toplam 3 kez Yakup ve Yuhanna'nın İsa ile birlikte olduklarını görüyoruz. Birincisi nerede? Hani İsa'nın görünümü değişmişti, hatırlıyor musunuz? Yüzünün görünümü değişmişti. Yakup ve Yuhanna ile beraber yüksek bir dağa çıktılar. Bunu okuyoruz Matta 17. bölümde. Matta 17. bölümde yüzünün şekli orada değişiyor. İsa'nın. Yakup ve Yuhanna onunla birlikteydi. İkincisi nerede geçiyor? Luka 8. bölümde geçiyor. Hani kızı hasta olan bir şey vardı, görevli vardı, Yairos. Yair adında. O evde, o eve gittiğinde, kızı hasta olan kişinin evine gittiğinde Yakup ve Yuhanna'nın da orada olduğunu okuyoruz kutsal kitapta Luka 8. bölümde. Değerli kardeşler. Üçüncüsü de okuduğumuz gibi Getsemani bahçesinde. Ve onlara ne diyor? Oturmalarını ama dua etmelerini. Bakın neden bunu söylüyor? Oturun, bunda bir yanlışlık yok. Ama dua edin. Dua ne yapıyor bizi? Ayık ve uyanık tutuyor. Doğru mu? Yani onlara dua edin derken ben şunu düşünüyorum kesinlikle. Onlar zaten Rabb'i düşünmediler. Öyle hayatta aklımızdan geçirmeyiz. Ama Rab onların daha sonra başına geleceklerini biliyordu. Çünkü inkar edecekti Petrus. Doğru mu ileride? Doğru mu? Bunu biliyordu. Daha sonra çekecekleri işkenceleri biliyorlardı. Sıkıntıları biliyordu. Yani ayık ve uyanık kalın. Dua edin. Duayla geleceğe kendinizi hazırlayın demiş olmasına rağmen onlar maalesef buna bile dayanamadılar. Doğru mu? Uyuyup kaldılar. Şimdi İsa dua edin dedi. Tabii kendisi korkudan dolayı bunu söylemedi. Yani benim duaya ihtiyacım var, benim için dua edin. Çok korkuyorum. Baba beni teselli etsin. Hayır. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Ne diyoruz İsa Mesih hakkında konuşurken? %100 Tanrı, %100 insan. Doğru mu? Acıktığını, susadığını, uyuduğunu, ağladığını okuyoruz İsa'nın. Demek ki burada İsa'nın insansal yönünü görüyoruz değerli kardeşler. Onun da teşviğe, onun da cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı. Kimin tarafından? Öğrencileri tarafından değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz günahın lekesi bile olmayan. Düşünün, günahın lekesi bile yok. Günahın lekesi bile olmayan günah sunusu olacaktı Rabbimiz değerli kardeşler. Gerçekten de korkunç bir şey. Onun için 2. Korintoslar 5. bölümde bakın Paulus şöyle ifade ediyor 21. ayette. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Sunu nedir biliyor musunuz sunu? Kurbandır kurban. Şimdi hepimiz çok duyduk ya da okuduk. İmandan dolayı, inancından dolayı dövülen, hakarete uğrayan, hapishaneye cezaevine atılan, işkenceye uğrayan çok insanları duyduk mu? Duyduk değil mi? Ama bunların hiçbiri günah olmadılar. Neden? Çünkü kendileri günahlıydılar. Ama dikkat edin, İsa Mesih günahlı değildi. Bizim günahlarımızdan dolayı o günah kütlesi oldu, günah oldu sevgili kardeşler. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Sadece günah olmadı. Kutsal kitaba baktığımız zaman aynı zamanda da lanetlendiğini okuyoruz. Çünkü ağacı aslan herkesin lanetlendiği kutsal kitap bize söylüyor değil mi? Lanet altına girdi. İmanla aklanalım diye Galatyalılar 3. bölüm 13. ayette imanla aklanalım diye Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı diyor. Şimdi bu Getsemani bahçesinde ne üretiliyordu? Az önce söylediğim zeytin yağı. Yani zeytinler sıkılarak zeytin yağı üretiliyordu. Ama o akşam başka bir sıkım olacaktı. zeytin sıkım olmayacaktı sevgili kardeşler. Rabbimiz korkunç o yük altında yüreği ve ruhu inliyordu bizim günahlarımızdan dolayı değerli kardeşler. Ve üç söz var. Okuduğumuz bu 26. bölümde okuduk ya Matta. 26. bölümde okuduk. Orada 37 ve 38. ayetler arasında üç söz bunu çok güzel açıklıyor. Bu Rabbimizin ne kadar büyük acı çektiğini, inlediğini şu sözlerde anlıyoruz. Keder diyor. Ağırlık ve sıkıntı. Keder, ağırlık ve sıkıntı. Ve Luka 22. bölümde şöyle okumuştu 44. ayette. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Acıdan kaynaklanan nedenden dolayı. O baskı altında inim inim inlerken işte teri toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. Kimin uğrunaydı? Bizim uğrumuza. Akan o kan damlaları senin uğrunaydı değerli kardeşim. Rabbimiz adeta savaş veriyordu. Tüm insanlığın günahları için. Ve seni cehennem ateşinden kurtarabilmek için. Aslında şöyle desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Kendi cennetini sana verebilmek için bizim cehennemimizi alması gerekiyordu. Hayal edin. Bizim cehennemimizi aldı ki üzerine bize cenneti verebilsin. Bu gerçekten müthiş bir şey değerli kardeşler. Ben her zaman gerçekten düşündüm. Bu bölümü ne zaman okusam her zaman kendime şu soruyu sordum değerli kardeşler. Neden İsa Mesih hem 39. ayette hem 42. ayette hem de 44. ayette bakın 3 kez aynı duayı yapıyor. Hiç düşündünüz mü neden acaba? Ben çok düşündüm onun üzerinde. Konuyu hazırlarken de üzerinde biraz düşünme ihtiyacı duydum. Diyor ki mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil senin isteğin olsun. Neden? 3 kez İsa Mesih bu duayı etmişti değerli kardeşler. Uzaklaştırılması istediği o kabın içerisinde ne vardı ki uzaklaştırılmasını istiyordu? Ne vardı o kabın içerisinde? İsa Mesih 3 kez bu aynı duayı söylemek zorunda kaldı. Ha? Evet. Bakın, bir bakalım bu parça, hani 26. bölüm, Matta 26. bölümün 36. ayete baktığımız zaman nasıl başlıyor, parça nasıl başlıyor ona dikkat edin lütfen. 36. ayette. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Nasıl başlıyor ayet? Nasıl başlıyor? Evet. Başka? Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Evet. Sonra İsa ile başlıyor değil mi? Sonra İsa. Böyle başlıyor ayet. Şimdi bu İsa ismi önemli mi? Ama burada çok ilginç bir şey var. Neden İsa Mesih demiyor? İsa diyor. Bu da çok dikkatimi çekti benim. İsa Mesih değil. Ama sadece İsa olaraktan burada dile getiriliyor değerli kardeşler. Onun, bakın, tanrılığını öne çıkaran ünvan yer almıyor. Burada neyi öne çıkıyor? İnsani yönü. Yani yaklaşık İsa'dan 700-730 yıl önce Yeşaya peygamberin söylediği kişi, bildirdiği kişi olarak görüyoruz burada İsa Mesih'i. Yani bakın 53. bölümde Yeşaya 53.3'te diyor ki insanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı, acılar adamı diyor. Acılar adamı. İnsani yön var bakın burada çok önemli. Mesih ünvanı kullanılmıyor. Acılar adamı. Demek ki diyebilir miyiz? Belki ya Rabbimizin o kadar heyecan içerisinde olması insani yönünden dolayıydı. Diyebiliriz değil mi burada çok açık bir şekilde gördüğümüz kadarıyla. İsa'nın korkuları, kaygıları insani yönünden dolayıydı sevgili kardeşler. Ama biz gelin bu kapta ne olduğuna birlikte bakalım. Bu kabın içerisinde ne olduğunu birlikte anlamaya çalışalım. Ben birinci nokta olaraktan şunu söylüyorum. Rab o kaseye baktığında, kaba baktığında ilk gördüğü şey günahtı. Yani sadece sade bir tane günah değil, tüm insanlığın şimdiki, gelecekteki bütün günahlarını o kap içerisinde görmüştü. Bakın, Romalılara yazan mektuba bakalım 5. bölüme 12. ayet. Romalılar 5 ayet 12. Günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü, burası çok önemli. Çünkü hepsi, yani bütün insanlık alemi, hepsi günah işledi. Demek ki Rabbimiz o kaseye baktığında, kaba baktığında, Adem ve Havva'dan başlayarak, tamam mı? Tüm insanlığı içine alan, tüm insanlığın günahlarını net bir şekilde görmüştü. Bakın, hatta ileride bizim günahlarımızı bile gördü. Aslında kaba baktığında, daha biz dünyada yoktuk değil mi? Ama o kaba baktığında, ileride Recep de dünyaya gelecek, onun da günahları onun içerisindeydi. Özlem dünyaya gelecek, onun da günahları. Ayşe onun da günahları o kabın içerisindeydi. O kaba baktığında, o ana kadar yaşayan insanların günahları değil, sonradan gelecek olan insanların bütün günahları için o kabı dibine kadar içmesi gerekiyordu. Korkunç bir şey. Öyle basit, sıradan bir şey değil değerli kardeşler. Onun için böyle bir kişi, günahla lekelenmemiş bir kişi, bırakın günahın ne olduğunu, günahın gölgesi bile olmayan bir kişi, günahla hiç lekelenmemiş bir kişi günah oluyor. Ya şöyle hayal edin biraz. Giriyorsunuz, tertemiz yıkanıyorsunuz. Pırıl pırıl. Değil mi? Mis gibi şampuanla, sevdiğiniz şampuanla yıkanıyorsunuz. Mis gibi kokuyorsunuz. Şeyden çıkınca bizim Aydın bu sabah benden önce girdi. Pardon benden sonra girdi çünkü ben erken hizmetim vardı başka bir kilisede. Onun için ondan daha önce ben girmiştim. Çıktığında mis gibi kokuyla çıktı. Şampuan kokusuyla. Pırıl pırıl. Tertemiz. Giysilerini giymiş. Şık. Pırıl pırıl kokuyordu. Kendinizi koyun oraya. Ve böyle bir kişinin lağım çukuruna düştüğünü düşünün. Lağım biliyorsunuz değil mi? Lağım. Lağım. Rab kusursuz, lekesiz, günahın gölgesi bile yok. Ama bizim yerimize lağım çukuruna girmesi gerekiyordu. Bugün, bizler bugün burada olabilelim diye. Bilmiyorum hangi oranda aklınıza bunu getiriyorsunuz zaman zaman. Bu neyi gösteriyor bize? Rabbimiz ölümüyle, günahla ilgili bütün sorunları ortadan kaldırdığını gösteriyor. Hamdolsun. İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl öncesi Davut peygamber ileriye baktı ve çarmıhtaki ölümü bakın şöyle dile getiriyor. Dikkat edin, çarmıh ölümü Roma döneminde oldu. Romanlar döneminde. Ama Davut İsa'dan 1000 yıl önce yaşıyor. Dikkat edin, bu çok önemli. 22. mezmurda İsa'dan yaklaşık 1000 yıl önce Davut ileriye baktığında bize çarmıhtaki ölümü anlatıyor değerli kardeşler. Bakın nasıl, daha çarmıh ölümü yok. O dönemde Davut zamanında çarmıh ölümü yok. Romalılar döneminde başlıyor çarmıh ölümü. Ama bakın nasıl ifade ediyor 14. ayette. Ne diyor İsmet 14. ayet?
Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor.
Bu neyi anlatıyor size? Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarımdan çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor. Bakın, çarmıh ölümünü alan anlatıyor. Çarmıha çakılan, çarmıha çivilenen kişinin bedeninde müthiş bir değişim oluyor değerli kardeşler. Nasıl bir değişim oluyor biliyor musunuz? Korkunç bir değişim. Yani organlar bile yer değiştiriyor. Neden? Bakın ne diyor? Bütün kemiklerim oynaklarımdan çıkıyor. Düşünün, bütün eklemler, kaslar bizim bu et yığınımızı tutuyor değil mi? Eklemler yerinden çıktığı zaman, o et, eklemlerin taşıdığı o et ne yapıyor? Aşağı doğru kendisini salıyor. Yani çarmıhta aşağı doğru beden kendisini aşağı doğru salıyor kan kaybından dolayı. Ve vücut kendini taşıyamadığı için organlar da yer değiştiriyor. Nasıl anlıyoruz? Diyor ki yüreğim bal mumu gibi eriyor. Demek ki yürek kafeste erimeye başlıyor. Vücut aşağı doğru sarkılınca. Ve mezmurda şöyle diyor. Aynı mezmurda 6. ayette. 22. mezmurun 6. ayetinde. Diyor ki ben insan değil toprak kurduyum. Toprak kurdu. Toprak kurdu nerede yaşıyor? Toprağın üstünde değil. Toprağın altında. Değil mi? Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Rabbimizin bizim günahlarımızdan dolayı kendisini ne kadar alçalttığını gösteriyor. Onun daha aşağısı yok. Daha aşağısı yok. 22. mezmuru ben yıllar önce burada paylaşmıştım. Aynı şeyleri söyledim ben burada. Toprak kurdundan daha aşağı bir seviye yok. Rabbimiz o çarmıhta inim inim inlerken kendini aşağılara kadar indirmesi gerekiyordu. Bizi yukarıya kaldırabilmesi için değerli kardeşler. Ama sadece Rabbimiz o bizim korkunç, iğrenç olan günahlarımızı mı gördü sadece kaba baktığında? Hayır. Sadece günahlarımızı görmedi. İkinci olarak da acılar. Yani İsa Mesih o kaba baktığında sadece bizim günahlarımızı değil, o korkunç, iğrenç, leş gibi kokan günahlarımızı değil, aynı zamanda Rabbimiz o günahlarımızdan dolayı çekeceği acıları orada gördü. Korkunç acıları. Bakın Luka 9 ayet 22.
İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini söyledi.
Diyebilir miyiz? Rabbimiz bunların hepsini o kaba baktığında gördü. İleride olacakları net bir şekilde anladı ve gördü. alay edilecek, tokatlanacak, yüzüne tükürülecek. Bakın, hatırlıyor musunuz bilmiyorum İsmet. Ben burada yine belki diriliş konusunu paylaşırken, kırbaçtan söz ederken, Rabbimizin kırbaçlandığını söylerken, o dönemdeki kırbacın günümüzdeki kırbaçtan farklı bir özelliği vardı. Hatırlıyor musunuz? O kırbaç, bugünkü kırbacın üzerine püsküller var. Yani baktığınız zaman kırbaçlanan Arap ülkelerinde oluyor bazen. O kırbaçla kırbaçlanıyor ama o dönemde metal parçaları vardı. Çiviler, paslı çiviler, teneke parçaları, metal parçaları. Ve İsa'nın vücuduna vurulduğu zaman bütün o metal parçaları girerdi içeriye. Ve kırbaçı çektiklerinde deriyi aşağı alırdı. Bakın ben bunu duygu sömürüsü yapmıyorum. Orada yaşananı biraz gözünüze canlandırmanızı istiyorum değerli kardeşler. O kadar basit okuyup geçiyoruz. O kadar basit değildi değerli kardeşler. Daha ölüme gitmemiş ama Getsemane bahçesinde bunları görüyor. Hissediyor mu vücudunda? Hissediyor mutlaka. Bunlar olacak, her biri olacak. E düşünün ya, kafasına taç takılıyor değil mi? Nasıl bir taç? Metal, metal bir taç değil. Dikenli bir taç. Bir de diyor ki üzerine sopayla vurdular. E düşün, girdi, dibine kadar girdi dikenler. Kan damlaları aşağı doğru süzülüyordu. Hayal edin lütfen. Rab bunları kaba baktığında bunların her birini gördü. Mutlaka şunu da gördü değerli kardeşler. Petrus'un 3 kez inkar edeceğini. Ne acı verici değil mi Hatice? Daha inkar edilmemiş ama bunu görüyor. Daha olmadan yaşıyor ya, bu korkunç bir şey değil mi? Ama üçüncüsü daha vardı. Kaba baktığında acılarını görmedi sadece. Günahları da değil, tüm insanlığın günahlarını görmedi sadece. Üçüncü olarak kurban olacağını gördü. Kurban. Acı çekecek. Ve sonunda da acımasız çarmıhta kurban edilecek. Ben şunu söylüyorum. Hani tüm insanlığın günahlarının bedelini öderken o Golgota tepesindeki acımasız çarmıhta sıradan bir gün değildi. Sıradan bir gün değildi. Çok farklı bir gündü değerli kardeşler. Nereden anlıyoruz bunu? Hatırlayın, tüm yeryüzü bile karanlığa büründü. Doğru mu? Demek ki farklı bir gün. İsa son nefesini verirken, değil mi? Tapınaktaki o perde yırtılırken ve 3 saat boyunca öğlen olmasına rağmen karanlığa bürünürken Rabbimiz gerçekten de inim inim inliyordu. Kefaret günü. Demek ki kefaret günü sunak eşittir kan. Doğru mu? Kansız sunak olmazdı. Çarmıh da Rabbimizin sunağıydı. Sunak. Değerli kardeşler. Çivilerle delinen eller, böğrüne batırılan mızrak, kafasına takılan dikenli taç. Tek ve son kurban. Bunun böyle olması gerekiyor muydu? Evet. Olması gerekiyordu. Ancak onun bedeninden akacak olan kusursuz kan bizim günahlarımızı ortadan kaldırabilirdi. Sadece o kusursuz kan değerli kardeşler. Onun için bakın ne diyor İbraniler 10. bölümde. İbraniler 10 ayet 12. İbraniler 10 ayet 12.
Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu.
Bakın çok ilginç bir ifade değil mi? Sonsuza dek geçerli olan. Demek ki kurban olayı ortadan kalkıyor artık. Bundan sonra kurban diye bir şey yok. Tek ve sonsuza dek geçerli olacak olan tek ve son kurban. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'ti. Artık başka bir kurbana gerek kalmamıştı. Tek kurban, sonsuza dek geçerli olacak olan tek kurban. Ve bunun kanıtı neydi? Niye bunu söylüyorum? Artık bundan sonra kurban olmayacaktı. Niye bunu söylüyorum? Bir kanıt vardı. Tapınakta az önce söyledik ya. Ne oldu? Sonuçlandı dendiğinde ikiye ayrıldı. Şimdi çok ilginç, bu çok önemli. Şimdi ben zaman zaman burada zaten söylemiştim bunu. Aşağıdan yukarı değil de yukarıdan aşağı yırtılması çok ilginç. Matta 27. bölüme baktığımızda ya da Markus 15. bölüme baktığımızda bu iki yerde yukarıdan aşağı yırtıldığını gösteriyor. Ve burada söylediğim şeyi aynı şeyi tekrar söylemek istiyorum. Bu bize neyi gösteriyor? Kurtuluş sadece Tanrı'dan bize doğru geliyor. Bakın insandan, şimdi aşağıdan yukarı değil. Yani insandan Tanrı'ya giden bir yol yok. Yol Tanrı'dan bize doğru geliyor. Değerli kardeşler. Onun için bir takım şeyler çalışıp çabalayaraktan, bir takım şeyler yaparaktan Tanrı'ya gitme söz konusu değil. Çünkü kurtaran Tanrı. Kurtuluşun Tanrı'dan geldiğini bize çok net bir şekilde açıklıyor değerli kardeşler. Çünkü neden bunu söylüyorum? Şimdi tapınakta, bugün değindi İbrahim, tapınakta ne vardı? Bir kutsallar bölümü vardı değil mi? Bir de en kutsallar bölümü vardı. Bu kutsallar bölümüne kimler giriyordu? Sadece kahinler giriyordu. Ama en kutsallar bölümüne sadece baş kahin, Tanrı'nın atadığı, o da yılda bir kez. Bir tek kez. Ve biliyor musunuz, bir özellik vardı. Baş kahin içeri girerken, eğer orada sunağı sunarken ölebilirdi. Tanrı'nın huzuruna çıkıyor çünkü. Ama ayaklarına zincir, yani zil takarlardı. Ve o ayağına bir ip bağlarlardı, dışarıda beklerlerdi. Yani o eğer Tanrı'nın huzurunda ölürseler, o zaman onu içeriye giremezlerdi çünkü, çekerlerdi dışarıya doğru. Zaten o zilin sesi gittiği zaman onun başına bir şeyler geldiğini net bir şekilde göstermiş oluyordu. Onun için değerli kardeşler, bu iki bölümü ayıran perde yukarıdan aşağı yırtılmasıyla sunağın ortadan kalktığını gösteriyor. Yani artık kurban denen bir şey yok değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin bedeni aracılığıyla, yani bedeninin yırtılması, perdenin yırtılmasıyla özdeş. Yani perdenin yırtılması demek, Rabbimizin bedeninin yırtılması anlamında. Rabbimizin bedeni yırtılması gerekiyordu, parçalanması gerekiyordu ki, hani o baş kahinin yılda bir kez girdiği, ama bizim istediğimiz her an girebileceğimiz o gerçek gerçekleşebilmesi için, Rabbimizin bedeni parçalanması gerekiyordu. O perde yırtılması gerekiyordu değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Birincisi kurtuluşun Rab'den geldiğini, bunu Yunus 2.9'da okuyoruz. Kurtuluş senden gelir ya Rab diyor. Ve ikincisi de Rabbimizin bedeninin yırtılması. Bu iki şey çok çok önemli değerli kardeşler. Bakın bunu ne kadar güzel açıklıyor İbraniler mektubu 10. bölüm. İbraniler 10 ayet 19 ve 20. ayetler. İbraniler 10 ayet 19 ve 20. Bu nedenle ey kardeşler İsa'nın kanı sayesinde o perde onun için yırtılması gerekiyordu. Rabbimizin de bedeni yırtılmalıydı. Kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bakın birleştiriyor. Perde eşittir onun bedeni. Bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Bu ne demektir değerli kardeşler? Bu şu demektir. Özel bir grup insanın yaklaşabileceği özel bir yer yok artık. Yani sadece özel günde, sadece özel bir yerde Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Gerçeği ortadan kalktığını bize gösteriyor. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Bu bizi sevindiriyor mu? Evet sevindiriyor. Ama bir şeyin altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. Evet, Rabbimizin ölümü ve dirilişiyle bir dönem başladı. Yeni bir dönem başladı. Ve neydi o? Bir değişim oldu değil mi? Neydi o değişim? Hatırlayın. Şimdi daha önce yılda bir kez onun huzuruna çıkma hakkı vardı başkâhin için. Ama onun ölümü ve dirilişiyle ne oldu? Yeni bir dönem başladı mı? Yani ne olmuş oldu? Her an istediğimiz yerde onun önüne çıkma hakkına sahip olduk. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki bunu düşünmemiz lazım. Evet doğru. Gerçekten onun huzuruna her an çıkma hakkına sahibiz. Ama dikkat edin, bu hakkı elde edebilmek için çok değerli bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Bunu lütfen unutmayın. Evet o hakkın sahibi olduk ama o hakka sahip olabilmek için o kusursuz kan paha biçilmez. Gümüşle altınla karşılanamaz oranda yüce, üstün bir değerle. Onun kanı aracılığıyla satın alındığımızı unutmayalım. Bunu söylemek istiyorum. Ve son nokta. Ama ben diyorum ki evet baktığında kaseye evet gördü günahları, tüm insanlığın günahlarını. Evet. Sonrasında ileride yüzüne tükürüleceğini, çivileneceğini, kırbaçlanacağını, o acıları da gördü. Doğru mu? Evet. Üçüncüsü, kurban olacağını da gördü dedik, değil mi? Üçüncü olarak. Ama bu dördüncüsü çok daha önemli. Nedir o? O hepsinin altında yatan bir şey vardı. O kabın en altında duran. Bakın, oraya kadar Rab geri durabilirdi. Çünkü tüm yetki elindeydi. İstediğini yapabilirdi. Ama onun sonuna kadar devam etmesini sağlayan faktör neydi? Etken neydi? Düşünün bunun üzerinde. Dördüncü noktamız ayrılık. Terk edilmek. Dördüncü nokta bu. Şimdi öğrencilere yol gösterdi. Öğrencilere 3,5 yıl boyunca öğretti. Değil mi? Onları eğitti. Ama ne yaptılar? Hepsi tüydüler değil mi? İsa'yı hepsi terk etti mi? Evet terk ettiler. Ama ilginç olan baba da sırtını ona döndü. Bu çok enteresan bir şey. Ayrılmak, ayrı düşmek, terk edilmek. Düşün biraz, kafanıza canlandırın lütfen. İnsana bakıyorsun, insan tarafından terk edildi, baba tarafından terk edildi. Ve Matta'da bakın nasıl okuyoruz bunu. 27. bölümde. 46. ayette. Yavaş yavaş sona geliyorum zaten. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin? Neden terk etti baba onu? Ne diyebiliriz? Neden baba sırtını dönmesi gerekiyordu ona? Neden? Ne diyebilirsiniz? Efendim? Evet. Neden? Ha, bu çok önemli. Bu çok önemli. 22. mezmurda bakın. Bu soruya yanıtı güzel veriyor. 22. mezmurun 3. ayeti. 22. mezmur ayet 3. Ne diyor? Ne diyor? Oysa sen kutsalsın diyor, değil mi? Yanıtlıyor mu bu soruyu, yanıtlamıyor mu? Değerli kardeşler. Kutsal olan Tanrı. Demek ki 3 saat boyunca o karanlık dönemde evet Rabbimiz o çarmıh üzerinde tamamıyla günah. Bizlerin günahlarından dolayı günah kütlesi olmuştu. Yani güneş bile, dikkat edin, güneş bile görkemini örttü değerli kardeşler. Güneş bile görkemini örttü, etraf karanlığa büründü. Koyu karanlık bizleri neyi temsil ediyor? Günahlarımızı temsil ediyor. Karanlık günahları temsil etmekte. Onun için değerli kardeşler, Tanrı kutsal olduğu için o günah kütlesine kesinlikle bakamazdı. Kutsal olduğundan dolayı. Aşağı baktığında günah kütlesi olan oğlunu gördü ve ondan uzaklaştı. Bakın, kırbaçlandığında İsa, yüzüne tükürüldüğünde, hakarete uğradığında, dövüldüğünde baba onunla beraber miydi, değil miydi? Beraberdi. Çok ilginç. Ama çok ilginç. Hatta çivilenirken bile, elleri çivilenirken bile baba Tanrı onu bırakmadı. O da ilginç. Ama son 3 saat içinde o kanı dökülürken baba tarafından terk ediliyor. Tam o sürece. Karanlık, o günahı simgeleyen o 3 saatlik karanlık dönemi içerisinde baba sırtını dönüyor değerli kardeşler. Peki daha önce tattı mı İsa hiç böyle bir şey? Ha? Hiç yaşamadığını yaşadı. Hiç yaşamadığını tattı. Bizlerin günahlarından dolayı. Gerçekten hiç yaşamadığın bir şeyi yaşadığın zaman etkileniyor musun, etkilenmiyor musun? Ha? Etkileniyoruz değil mi? Onun için işte Rab dedi ki, eğer mümkünse 3 kez kaseyi benden uzaklaştır. Yani başka bir kurtuluş planı varsa, evet onu sağla. Yanıt neydi? Yanıt yoktu. Gökler sakin, suskun kaldı sevgili kardeşler. Bu neyi gösteriyor? Senden başka kurtuluş yolu yok. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. Tek kurtuluş yol Mesih'te. Onun için İsa dedi, yol gerçek yaşam benim. Ben aracı olmadan babaya kimse gidemez. Kurtuluşun tek yolu Mesih'te değerli kardeşler. Bunu neden yaptı? Efesler 2. bölümde ne güzel yanıt veriyor. 4. ayette merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için diyor. Sevgisinden dolayı bütün her şeye katlandı. Ve Yeşaya şöyle ifade ediyor. 53. bölümde Rab onun ezilmesini uygun gördü diyor. Tanrı izin verdi. Baba Tanrı onun parçalanmasına, ezilmesine izin verdi. Bu neyi gösteriyor? Senin onun önünde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ne kadar değerli olduğunu gösteriyor değerli kardeşler. Peki, Rab bütün olacakları gördü. Evet. O zaman neden devam ettirdi işi? İşte asıl püf noktası burada. Onun yanıtını düşündünüz mü? Birazcık kafanızda bir yanıt oluştu mu değerli kardeşler? Bir yanıt oluştu mu kafada? Neden devam etti? Bakın 51. bölümde Yeşaya 51:17'de o kase için diyor ki gazap kasesi. Gazap kasesi. Tanrı hepsini, Mesih hepsini gördü ama buna rağmen yine devam etti. Ve dibine kadar içmesi gerekiyordu. O kasede ne varsa hepsini içmesi gerekiyordu. Hayır deme hakkı yok muydu Rabbimizin? Vardı. Çünkü kendisi Yuhanna 10. bölümde diyor ki canımı kimse benden alamaz, ben onu kendiliğimden veririm diyor. Demek ki durabilirdi orada. İleriye gitmeyebilirdi ama onu ileriye iten neydi? Bakın çok ve net bir şekilde söylüyorum. Onu devam etmesini sağlayan bizim kurtuluşumuzdu. Yanıt bu. Yani bütün olaylara baktığında günahı gördü, kurban olacağını gördü, çekeceği acıları gördü ama onun altında bir şey vardı onların bir sonucu olaraktan. Bizim kurtuluşumuzu gördü ve evet dedi. Ben tüm insanlığın kurtuluşu olmak istiyorum. Sevgiye bakın ya. İnsanın içini ağlatıyor değerli kardeşler. Rab sonuna kadar devam etti. Bizim kurtuluşumuz için. Düşünün. İsa kötürüm hastaya kalk ve yürü dedi. Tek bir sözle. Kalktı ve yürüdü. Gözü görmeyen dilenciye dokundu. İsterim ki gör dedi. Tek bir sözle. Lazar, 4 günlük Lazar ölüydü. Yuhanna 11'de okuyoruz. Lazar dışarı çık dedi. 4 günlük ölü dışarıya çıktı. Tek bir söz. Ama bizim kurtuluşumuz için tek bir söz yetmedi. Kurtul. O kadar basit değil. Canını, kanını akıtması gerekiyordu değerli kardeşler. O beden parçalanması gerekiyordu. Demek ki daha büyük bir güç gerekiyordu bizim kurtuluşumuz için. İşte o ter damı, akan terin kan damlaları olmasının nedeni buydu. O acı, o acı, o güç onu terini kana dönüştürdü sevgili kardeşler. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Bakın, şöyle diyor Yuhanna mektubu bize, 1. Yuhanna mektubu 4. bölümde 10. ayette. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama o bizi sevdi ve oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Evet, Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor diyor Pavlos. 5. bölüm 8. ayette Romalılara yazdığı mektupta. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Ne büyük bir sevgi. Biz bu sevgiyi anladık mı tam olarak? İstediğiniz kadar anladığınızı söyleyin. Ben katılmıyorum. Biz bu sevgiyi daha net olarak anlamadık değerli kardeşler. Belki Rabbin yanına gittiğimizde bu sevgiyi daha net bir şekilde anlayacağız. Sadece merhamet dolu yürekle bu sevgiyi kabul edebiliriz. Davet herkes için. Davet hepiniz için. Ama kurtuluş için ne gerekiyor? İçeriye girmek gerekiyor değerli kardeşler. Ama içeriye girdiğini söyleyen de onun yaşadığı yolda yaşaması gerekiyor. Yürüdüğü yolda yürümesi gerekiyor. Yüreklerimize bakalım değerli kardeşler. 1. Petrus 1. bölüm 18. ayette diyor ki, lekesiz, kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Doğru mu bu? Doğru. Peki, madem sonuç buysa, yapılması gereken ne? Yapılması gereken ne? Son bir ayet. 1. Korintolsa 6:20. Bununla noktalıyorum. 1. Korintolsa 6:20. Eğer sonuç buysa, her şeyi bizim için feda ettiyse, bizim yapabileceğimiz tek bir şey var değerli kardeşler. Bakın ne diyor Rab Tanrı Pavlos aracılığıyla Korintos'a yazılan ilk mektupta 6. bölüm 20. ayet. Ne diyor İsmet?
20. ayet.
20. ayet 6:20.
Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin.
Neydi sorumluluğumuz? Bedenimizde. Yani sözlerimizde, yaşam tarzımızda, hareketlerimizde, attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Rab'be yücelik getirmek. Eğelim yüreklerimizi. Rab'bin o Getsemane bahçesinde çektiklerini anımsayarak yüreklerimizi eğelim. Hangi noktada olduğumuzu bilmiyorum. Hangi oranda bedenlerimizde Rabbimizi yüceltiyoruz bilmiyorum. Ama varsa bir eksikliğimiz Rab bize göstersin. Rab aramızdadır. Duayla kapatacağım.